bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Tohum, Muzaffer Oruçoğlu, 1. Kaset 1. Yüz, Umut Yayımcılık, 7. Baskı, Mayıs 1998, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Müberra 56oğlu. Oruçoğlu 1947'de Kars'ın Göl ilçesine bağlı Büyük Boğa Tepe köyünde doğdu. Ortaokulu Kars'ta tamamladı. Rize Öğretmen Okulu'ndan Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'na gönderildi. Siyasal faaliyetlerinden dolayı bu okuldan 1968'de ihraç edildi. 1969, 1970 ve 1973'te tutuklandı. 13 yıl 4 ay hapiste kaldı. 1986'da yurt dışına çıktı. Ülkemizde ve yurt dışında yayımlanmış şiir, roman ve inceleme kitapları vardır. Çeşitli dergilerde siyaset bilimi, tarih, kadın sorunu ve edebiyata dair makaleleri yayınlandı. Fransa, Almanya, Hollanda, Avusturya ve Avustralya'da kişisel resim sergileri açtı. Hala yurt dışında yaşamaktadır. Ön açıklama. Çıplak gerçeği aslına sadık kalarak birebir anlatan roman, dünyanın yazarına azap çektiren en belalı romanıdır. Kendi hayal dünyanı ve özgür yaratıcılığını prangaya vurmak istiyorsan, olmuşu olduğu gibi anlat. Yani olmuşu olmuşun ruhuna ve inceliğine, özüne ve biçimine bağlı kalarak anlat. Ne yazık ki bu romanda ben bunu yaptım. Özgür yaratma yeteneğimi, şaşırtıcılığımı, hicvimi, nüktemi ve masalımı, estetiğin ve büyünün başlıca mimarlarından birisi olan dizginsiz palavra gücümü, sorumluluk duygumun ve vicdanımın yağlı urganıyla iğdiş ettim. Söz konusu olan gerçek bir durumun öyküsüdür. Kahramanlar gerçektir. Yer, zaman ve olaylar gerçektir. Bilgi susuzluğuyla kavrulan bilime ve itiraza aşık insanların, modern Don Kişotların dünyayı değiştirme pratiğini anlatmaya çalıştım. Cesaretle özverinin tutuşturduğu bir zaman dilimindesiniz. Ne kadro, ne donatım, ne miras, ne cephe gerisi, ne de kitle temeli aramayın. İnancın ve bilginin çılgınlık dönemidir söz konusu olan. Uçurumlar gerçekte olduklarından daha küçük görünmektedir. Uzak dağların maviş dumanlı sidesinde yayılan koyun sürüsü, uyuyan bir orduyu andırmaktadır. Gökkuşağının altından geçmek mümkündür. Bir tanka ya da bir uçağa, küçük bir bıçakla meydan okunabilir. Demirdeki pası yeşerten güçlü bir devrimci romantizmdir söz konusu olan. Devin cüceden, gülünecek derecede korktuğu ve 50 yıllık bir suskunluğun etkisinden olsa gerek, kahramanların bol bol konuştuğu bir dönemdir. Güzel gelenekler bırakan, geleceğe atılım ateşi veren dönemleri romanlaştırmak, gelecek kuşağın eğitimi ve tarihin zenginleştirilmesi açısından önemlidir. Sahipsiz, çıplak cesareti ve feda ruhuyla tarihi afallatan 68 kuşağının düşünce ve davranış tarzını, mücadele hayatını çeşitli yönleriyle ışığa çıkarmak, estetiğin konusu haline getirmek önemlidir. Kahramanlık çağındayız hala, bireysel ve kitlesel kahramanlık çağında. Kahramanların toprağı goncalayan kan izlerinden, uçurumlara ve parke taşlarına düşen mavi gölgelerinden korkan sanat, kendisine ve halka yabancılaşıyor. Tuza, ateşe ve ekmeğe yabancılaşıyor. Muzaffer Oruçoğlu. Kapının önünde paltolarını çırptılar, karlı ayaklarıyla girdiler içeri. Odada bir soba, bir karyola vardı. Buz tutan pencere camlarının kırık yerinden karşı dağın zirvesi görünüyordu. İbo sobanın kapağını kaldırıp içine baktı. Evde odun da yok. Biz bu dağ mahallesinde dişlerimizle çivi keseriz. Azeroğlu derin derin esnedi. Ense kökünü kaşıdı, öksürdü. Odun bulmalıyız, burada çalışamayız. Soğuktan taşaklarım titriyor. Nereden bulacağız, her şey kar altında. Yan odada bir domates sandığı var. Onu kırıp yakalım. İbo yan odadaki sandığı kırmaya başladı. Azeroğlu çantadan çay, şeker, ekmek, peynir ve helva çıkardı. Soba tutuşturuldu, paltolar çıkarıldı. Çaydanlığa dem atıldı. Evin toprak zemini küf ve ekşi armut kokuyordu. Önce bir gündem yapalım. İlkin bölgelerdeki durumu gözden geçirelim. Sonra kongreyi ve ayrılık durumunu tartışalım. Azeroğlu sümkürerek burnunu temizledi. Çaydan iki fırt çekti, evet dedi. Evet, o zaman senin bölgendeki son durumu değerlendirelim. Kendi bölgen hakkında ne diyorsun? Vallahi sıkı yönetim benim bölgeyi biliyorsun çökertti. Diyarbakır'dan sevk ettiği asker ve poliste Sivere'yi bir nevi işgal etti. Eğer camilere girip cemaatin arasına karışmasaydım, yakalanmayan tek kişi kalmayacaktı. Siverek şu anda yetim ve sahipsizdir. Geri dönüp orayı canlandırmaktan başka bir şey düşünemiyorum. Bir an önce dönsem iyi olacak. Ben dönmene karşıyım dediği bu. Güçlerimiz zayıftır. Sonuç almak için bir ya da iki bölgede yoğunlaşmalıyız. Birinci bölge Dersim olmalıdır. İkincisi Akçadağ'la Elbistan. Dört bir yana yumruk sallıyoruz. Bence sen Dersim'de kalarak buranın sorumluluğunu almalısın. Siverek, Diyarbakır, Ergani ve maden ne olacak? 9 aylık bir çalışmadan sonra buraları bırakabilir miyiz? Bırakılmayacak gibi görünen her şeyi bırakabiliriz. Lenin, 50 milyona aşkın insanın yaşadığı geniş toprakları, Brest-Litovk'ta üstelik bir çırpıda Almanlara bıraktı. Doğru bir hat çizmeli, tüm faaliyetlerimizi bu hatta tabi kılmalıyız. Biz tek elle 3 karpuzu aynı anda yerden kaldırmaya çalışıyoruz. Devrimci demek, bir bakıma mucizeler yaratan kişi demektir. Ama hayatın mantığını kavrayamayan, kendi dışındaki olguları ciddiye almayan birisi mucizeler yaratamaz. İyi güzel hoş da, yani biz şimdi o bölgeleri terk mi edeceğiz? İlişki kurmaya çalışacağız. Oranın yerli kadrolarıyla halletmeliyiz orayı. Antep'i de öyle. Kürecik'te durum pek iyidir diyemiyorum. Küçük Ali ile Büyük Ali orayı ve Elbistan'ı çekip çevirir. Ancak bunlara perspektif vermek gerekiyor. Ben bu Dersim'i pek tanımıyorum. Üstelik kadro da yok. Kadro var. Liseden gelme genç ateşli kadrolardır bunlar. Profesyonel çalışmaya hazır en az 5 kişi var. İyi bir ayaklanma geleneği var bu bölgenin. Halk yeniliğe ve ilginçliklere açıktır. Arazisi askeri harekete elverişlidir. Tam sana göre bir bölgedir. Buranın yerli kadrolarıyla tanışıp bir an önce işe başlasan iyi olacak. Azeroğlu demliğin son damlasını bardağına damlatırken keyifli bir tarzda gülümsedi. Burnunu kaşıdı, geniş geniş esnedi. Geğirdi, deliler gibi yeniden anlamsız anlamsız gülümsedi. Benim geçit vermez bıçkın dağlara ihtiyacım var. Siverek ve Viranşehir ovalarında boy hedefiydik. Mağaranın, ormanın, pınarın ve dağın hasretini çekiyorduk. Burada galiba ovanın hasretini çekeceğiz. Esas olan çelişkilerin şiddeti ve kitle temelidir. En duru pınar bu temelden fışkırır. Dağ ve ormandır bu temel aynı zamanda. Urfa Ovası'nda kitleyi kazanan kuşkusuz iyi barınır, iyi örgütlenir ve yenilmez kolay kolay. Ama dağın ve ormanın rolünü de küçümseyemeyiz. Küçümsemiyorum. Köroğlu kadar ciddiye alıyorum dağları. Ve şu Dersim dağları seni bekliyor diyorum. Kadroları bir an önce tanısam iyi olacak. Hepsi okuyor değil mi? Ali işçinin dışında hepsi öğrencidir. Tatil mevsiminde yani Mayıs'ın sonlarında daha iyi seferber edeceğiz onları. Sırtını duvara dayadı Azeroğlu. Göbeğini kaşıdı. Yani bu bölgede bu işe tıfıl öğrencilerle başlayacağız. En gerçek kadro okulu faaliyetin bizzat kendisidir. İyi bir faaliyet iyi bir kadro okuludur. Her birimiz birer öğretmen olmak zorundayız. Yüksek öğretmen okulundan atılışımız yepyeni ve gerçek bir öğretmenlik döneminin başlangıcıydı aynı zamanda. Her birimiz birkaç devrim halefi yetiştirmeliyiz. Yeniden kar yağmaya başladı. Bacalardan çıkan odun dumanını gümüş renkli bir sis sardı. Karanlık, sessiz ve sinsi bir tarzda gelip pencerelere oturdu. Cılız bir lamba ışığıyla aydınlandı camlar. İbo sigarasını lambanın zirvesine sürerek yaktı. Ayrılıkla ilgili tartışmanın son bölümüne gelmişlerdi. Sonuç olarak ben ayrılma zamanının geldiği kanısındayım. Antidemokratik bir tarzda düzenlenen ve katıldığımızda bize hiçbir yarar getirmeyecek olan parti kongresine katılmanın gereksizliğini de bir kez daha vurguluyorum. Kongreye katılanların kimler olduğunu biliyoruz. Bunların içinde kazanabileceğimiz bir tek insan bile yoktur. Bir kişiyi kazanabileceğimizi hesaplasam, katılmayı ve bu kongreyi gidip kendi içinde teşhir etmeyi yine savunurum. Yanlış düşünüyorsun diye karşı çıktı Azeroğlu. Biz bunlara karşı 1,5 yıldır ideolojik mücadele içindeyiz. Kongre bu mücadelenin son alanı, son halkasıdır. Bence bu alandan çekilmemeliyiz. Gidip hem onun antidemokratik karakterini teşhir etmeliyiz, hem de muhasımlarımızla son bir kez daha hesaplaşmalıyız. Hiç taktik diye bir şey bilmiyorsun. Zaman kazanmaya çalışıyorlar. Ayrılacağımızı bildikleri için bölgelerde aleyhte faaliyetlere şimdiden başladılar. Parti olanaklarına dayanarak bizleri teşhir ve tecrit ediyorlar. Elimizi kolumuzu bağlamışlar. Etkin olabilmek, güç yitirmemek için bir an önce cepheden mücadeleye geçmemiz gerekiyor. Her geçen dakika aleyhimize işliyor. Sen bunu kavrayamıyorsun. Kavruyorum. Tarafların kalıba dökülmüş güçleri artık bellidir. Parti içinde aleyhimize ciddi bir güç toplayacaklarını sanmıyorum. İhtiyatlı bir hat izlemek iyi olacaktır. Bir partide pratikte otorite kazanan ama bileğinin hakkıyla otorite kazanan ve doğru bir çizgi izleyen güçler aleyhine açılan kampanyaların başarı şansı azdır. İbo çantasını açtı, el yazmalarını masanın üzerine koydu. Bir sigara daha yaktı. Kürecik ve İstanbul'daki arkadaşlarla da konuşmalıyız. Onların senin gibi düşündüklerini sanmıyorum. Uyanıklık geleceği önceden görme ve taktik ustalığı sende zayıftır. Hala oturmayı tercih ediyorsun. Hep kendi ağzından çıkana kulak veriyorsun. Bir de kendi dışımızdaki gelişmenin ve kargaşanın sesine kulak ver. Bakma sen, kulağım hassastır. Tektonik felaketlerin titreşimlerini bile önceden alır. Duyarlılığı uyku anında da fena sayılmaz. Bu Kafkaslılar hep böyle mi diye güldü İbo. Hiçbir şeyi dert etmeme ve vurdum duymazlık felsefesini mi benimsemişler? Uzun yaşamanın nedenlerinden birisi de gamsızlık, kedersizliktir. Ama kendi vurdum duymazlığının cezasını bize çektirme. Güneş iyi parlıyorsa ve sular temizse, yani yeşil 7 tonda civelenmişse işler iyidir. İşler kötüyse, parlak ruhlu ve perspektifi açık bir insan için işler yine iyidir. Çünkü çözüm bekleyen, sabır ve macera isteyen yeni sorunlarla haşır neşir olacak. Baharın ısıtıp büyüttüğü güneş ana, ilkin Munzur dağlarına gülümsedi. Toprağa çiğdem ve ışkın kokusu çöktü. Gözeler ışıldadı. Bahar diriliğini yüklenen alabalıklar, suların cam göbeği gibi parlayan kesimlerinde kümelendiler. Sisler doruklara çekilirken dağ keçileri su başlarına indiler. Ovaya ahırlardan sıcak gübre meltemi yayıldı. Koruları nereden geldiği belli olmayan kuş sürüleri bürüdü. Dağ mahallesinde düzenlenen ayrılık toplantısından sonra Dersim'de ezici çoğunluk İbo'dan yana tavır aldı. Ve böylece eski partiden ayrılanlar yeni bir partinin kuruluş çalışmalarına başladılar. Eski parti İbo ile Azeroğlu'nu parti yıkıcılığıyla suçladı ve bu iki kişiyi partiden attığını ilan etti. Bahar havasında bu kez paltosuz ama ayrı bir gecekonduda yeniden bir araya geldiler. Azeroğlu yarım kalmış küçük bir tahta sandığı kırdı. Tahtaları ocak yerinde soğumuş küllerin üzerinde çattı. Taşları birbirine yanaştırdı. Çaydanlığı demir çubukların üzerine yerleştirerek kibriti çaktı. Baharda 10 ilkeye uymak iyidir. Birincisi kuzuların zıplayışını seyredeceksin. İkincisi çılgınlar gibi sevecek, yüksek mağaralarda, ormanlık derelerde ya da pınar başlarında ağız tadıyla sevişeceksin. Üçüncüsü, güneşi ilk gören koyak çimenlerinin üzerinde uyuyacaksın. Dördüncüsü, yüksek bir zirvede oturacak, dağların ardından güneşin doğuşunu seyrederken çay içeceksin. Beşincisi, ay ışığı altında yürürken türkü söyleyeceksin. Altıncısı, hasmın seni elek velek ararken dağların ya da ormanların zulasında kitap okuyacaksın. Yedincisi, Don Kişot gibi cüretli serüvenlere gireceksin. Sekizincisi, geniş kalabalıklarda kıyasıya tartışacak ve kahkahalar atacaksın. Dokuzuncusu, olmayacak hayaller kuracak, Coşkun bir ruhla yürürken hayatın emirlerine uyacaksın. Onuncusu, gözlerini geleceğe, yani 100 yıl, 1000 yıl ötesine dikeceksin. İbo kalemini defterin arasına koydu ve çakır bakışlarıyla gülümsedi. Sen baharda sıraladığın bu 10 ilkenin yarısını uygulayabiliyor musun dedi. Mesela Don Kişot gibi hiç cüretli serüvenlere girdin mi? Hiç aşık oldun mu hayatında? Birine aşk ilan ettin mi? Ya da birisi sana etti mi? Bugüne kadar ciddi bir tarzda hiç kimseye aşık olmadım. Çok kötü. Ama ilkokul 4. sınıftayken birisi bana aşık oldu. O çağda aşk olmaz ama bana resmen aşık oldu. O çağda da aşk olur dedi İbo. Çocuk aşkı ciddi ve güçlü bir aşktır. Kız gelip duygularını açtı mı sana? Önceleri bana soyulmuş patates, tulum peyniri ve pişmiş yumurta getiriyordu. O zamanlar köyümüzde okul yoktu. Komşu köyün okuluna sabah gidiyor, akşam dönüyorduk. Bu yüzden yiyeceklerimizi yanımızda götürmek zorunda kalıyorduk. Bu kız okulun olduğu köydendi ve bana her gün aynı yiyecekleri getiriyordu. Yumurtayı ve patatesi tertemiz soyuyor, hatta patatesi soyduktan sonra sobanın üzerinde hafifçe kavuruyordu. Patateslerin de en iyilerini, kepekli olanlarını seçiyordu. Tabii paketi açıp lüp lüp yutuyordun. Paketi bana her verişinde gülümsüyor, kimseye vermememi, yalnız başına yememi tembih ediyordu. Ben kızcağızın söylediğine harfiyen uyuyor, yiyeceklerin hesabını yalnız başıma görüyordum. Arada sırada helva da getiriyordu. Bazen yağda kızartılmış acayip hamur işleriyle de tanışıyordum. Yani yiyecekten yana keyfine bir diyecek yoktu. Gayet iyiydim. Hatta bir ara kendi evimizden yiyecek bile getirmemeye başladım. Bu durum sanırım 2 ay kadar sürdü. Mart ayı mıydı neydi? Kar yağıyordu. Tezek sobasının etrafında kümelenmiş ısınıyorduk. Bana aşık olan kızın yakın arkadaşlarından bir kız hafiften yanıma yaklaştı. Bir çimdik attı bacağıma. Gözüyle işaret ederek dışarı çağırdı. Çıktık. Dışarıda bana dedi ki, git çantanın arasına bak, sana yine bir şeyler geldi. Tabii sevindim. Sabah sabah bana herhalde yağlı çörekler getirmiştir, diyerek sıranın gözündeki çantama koştum. İbo'nun gülümseyişi gülüşe dönüştü. Azeroğlu mendiliyle burnunu sildi ve sürdürdü. Çantayı karıştırdım. Baktım yiyecek miyecek yok. Allah Allah dedim. Yoksa yanımdaki çocuk mu çaldı? Sordum. Yok, ben bir şey almadım dedi. Bu sefer gittim, aracı kızı değil de bana aşık olan kızı buldum. Bu sabah getirip çantama koyduğun yiyecekleri bulamadım dedim. Kız önce bozuldu, hakarete uğramış gibi oldu. Sonra zoraki bir gülümseyişle, bu sabah getirdiklerim yiyecek değil, başka şeydir. Kitabının arasına koydum, git bak bulursun dedi. Çantama doğru giderken, acaba ne getirdi bana diye düşünüyor, pestilyada arasına bal sürülmüş yufka ekmeği getirebileceğini sanıyordum. Kızı yiyecek değil sözünü bile unutmuştum. Gittim kitabı açtım ki ne göreyim. Bir işlemeli ak mendil ve arasında bir mektup. Mektupta bir dörtlük var. O zamanın şekerlemelerinden çıkan manimsi aşk kıtalarından. Altına da ben seni çok seviyorum, sen beni seviyor musun diye yazmış. Ve kestane kebap acele cevap cümlesinde en alta düşmüş. Tabii şaşırdım ve paniğe kapıldım. Kızın beni sevdiğinin ilk kez farkına varıyordum. İbo yeniden gülmeye başladı. Hani Azeriler aşk konusunda duyarlılar diyordun ama da duyarsızmışsın. Mektupta benim aklım en çok kestane kebap acele cevap cümlesine takıldı. Ben bu beylik halk cümlesini, eğer bana acele cevap verirsen sana kestane ile kebap getirebilirim diye yorumladım. Ama kestanenin nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum. Duymuştum sadece. Yanımdakine sordum, o da bilmiyordu. Mektup üzerinde 2 gün düşünüp taşındıktan sonra şöyle bir cevap yazdım. Ben daha küçüğüm, evlenemem. Benden önce evlenmemiş 5 abim var. Benim bu acele cevabımdan sonra kestane kebap getirmesen iyi olur. Selamlar. İbo kahkahalarla ayağa kalktı, çaydanlığa bir avuç çay attı. Hay Allah'ın çaylığı. Mektubu sonra götürüp kıza verdin. Götürüp kıza verdim. Şaşkınlığa uğrayan kız o günden sonra içine kapandı. Benimle 1 ay hiç konuşmadı. Daha sonraları ise gizli bakışlarla zaman zaman beni seyredip durdu. Bir ara bayramda pasta vermek istedi. Tok olduğumu ileri sürerek almadım. Usuldan kızarır gibi oldu. Sohbeti bu minval üzere sürdürüp çaylarını içtiler. İbo dışarı baktı. Defteriyle kağıtlarını çıkardı çantasından. Bardağını yeniden çayla doldurdu. Çalışmalarımız hakkında önce birbirimizi bilgilendirelim dedi. Ben yokken neler yaptınız bu bölgede? Öz olarak bilgilendirir misin? Azeroğlu esnedi. İbo'nun defterinden bir kağıt aldı. Kalemini kağıdın üzerine koydu. Biliyorsun o herif geldi. Parti müfettişiyim, merkezden geliyorum diyerek bana danışmadan parti sempatizanlarını toplantıya çağırdı. Bu durumu duyar duymaz muhterem müfettişin kaldığı eve gittim. Ben DABK komitesi üyesiyim ve üstelik de bu bölgenin sorumlusuyum. Bana danışmadan nasıl toplantı çağrısında bulunuyorsun dedim. Başçavuşun beygiri yelleniyormuş gibi herif hiç tınmadı bile. Harman öküzünden daha duyarsız bir adam. Bereket versin ki toplantıya beni de çağırdı. Dağ mahallesinde sürekli eğitim yapılan evde toplandık. 18 kişi kadar vardık. Müfettiş Bey ikimizin partiden atıldığını, çünkü hizipçi faaliyetlerde bulunduğumuzu açıkladı. Orada bulunanlar, ikimizin Dersim'de hiç hizipçi faaliyetlerde bulunmadığımızı, kendi özgür görüşlerimizi bile açıklamadığımızı, böyle bir görüş ayrıldığını, ilk kez müfettişten duyduklarını, bu bakımdan hizipçilik, yıkıcılık suçlamasının inandırıcı olmadığını anlatmaya çalıştılar. Görüş ayrılıklarına girmediniz mi? Girdik ama çok yüzeysel oldu. O bizi maceracılıkla suçladı. Ben ise onları devrime yan çizmekle, pasifizmle suçladım. Sonuçta 18 kişiden bir tanesi onlardan 17'si ise bizden yana tavır aldı. Bu 17 kişinin içinde profesyonel faaliyete hazır 3 kişi vardı. Toplantıdan sonra Mazgirt köylerine gittim. Yeni insanlar tanıdım orada. Daha sonra Ali Haydar'la birlikte Nazmiye'ye geçip oradaki köyleri gezdik. Düzgün Dağı'na tırmanıp mağaralara baktık. Halkın size karşı davranışları nasıldır? Politikaya ve devrimci propagandaya karşı ilgileri nasıldır? Vallahi halk bize talep ediyor. Devlet elek velek aradığı için acıyor. Öte yandan propagandamızı ilgiyle dinliyor. Gücünüz yok. Devletle baş edemezsiniz yargısını sık sık yineliyor. Kuşku, tereddüt ve korku içindedir. Bize verdiği destek bilinçli ve gönüllü bir destek değildir. Acıma duygusundan kaynaklanan zoraki bir destektir. Ama ben bunu normal karşılıyorum. Tabii normaldir. Bilinçli desteği bizler yaratacağız. Doğru bir devrimci hat bilinci yaratır. Gönüllülüğü güçlendirip bir üst aşamaya vardırır. Seninki tamamsa çalışmalarımla ilgili sana bilgi vereyim. Benim çalışmalarım öz olarak budur. Yalnız unuttum söylemeyi. Nazimiye'den sonra tek başıma oradan bir arkadaşın desteği ile Ovacık'a gittim. Bazı köylerde yeni ilişkiler kurdum. Hepsi bu. Ben de buradan ayrılınca doğruca Küreci'ye gitti. Arkadaşlarla konuştum. Ayrılmanın tam zamanı olduğunu söylediler. Antep'e uğradıktan sonra İstanbul'a gittim. Orada konuştuğum arkadaşların da ayrılığa hazır olduklarını gördüm. Bugün ayrılık her üç bölgede de fiili olarak gerçekleşmiştir. Şimdi derhal gayretli bir merkez kurmamız gerekiyor. Daha doğrusu çalışmaları koordine edip, ileride kongreye götürecek olan bir koordinasyon komitesi oluşturmamız gerekiyor. Nasıl oluşturacağız? Sıkı yönetimin ağır baskısı ve takibatı altındayız. Diğer iki devrimci hareketin kurmayını hemen hemen yok etmiş durumdalar. Kuruluş aşamasında dikkatli olmalıyız. Ayrılan tüm ileri kadroları bir araya getirip koordinasyon komitesini onlara seçtirmek en doğru, en demokratik olanıdır. Ama içinde bulunduğumuz bu güç şartlarda bunu yapamayız. Olanaklarımızın kıt oluşu riski artırıyor. Demokratik olmayan bir yönteme tepeden atamaya ya da kuruluşa başvurabiliriz. Bana bu daha uygun geliyor, dedi Azeroğlu.